Ayrım 9, Yaşam ve Yazgı 1, Vasily Grossman, sayfa 85. Yamacın tepesinde duran nöbetçi arada bir aşağıya bakıyordu. Çuykov bir merminin ıslığını izleyerek gözlerini yukarı kaldırıp, ''Şu asker, iki salak orada, suyun yanında ne dikilip duruyorlar diye düşünüyordur herhalde.'' diye mırıldandı. Yeremenko sesli sesli soludu, burnunu karıştırdı. Vedalaşma anı gelmişti. Yazılı olmayan bir kurala göre ateş altındaki bir komutan ancak astları ondan bunu istediklerinde gider. Ama Yeremenko tehlikeyi o kadar umursamıyor, o kadar doğal karşılıyordu ki bu kurallar onu ilgilendirmiyordu. Havada uçan bir havan mermisinin ıslığını izleyerek dalgın, aynı zamanda da dikkatli bir şekilde başını çevirdi. Çuykov, gitme zamanım geldi dedi. Çuykov giden botun arkasından bakarak birkaç saniye kıyıda durdu. Botun arkasında bıraktığı köpük köpük iz, ona bir kadının vedalaşırken salladığı beyaz mendili anımsatıyordu. Güvertede ayakta duran Yeremenko, Volga'nın sol kıyısına bakıyordu. Kıyı Stalingrad tarafından gelen donuk bir ışığın içinde dalgalanıyordu. Üzerinde botun zıplayarak gittiği nehir ise taşlaşmıştı adeta. Yeremenko sıkıntıyla güvertenin bir yanından öbür yanına geçti. Kafasında onlarca alışılmış düşünce doğdu. Cephenin önünde yeni görevler vardı. Şimdi en önemli görev tank savar kuvvetlerin toplanması, Sovyet Yüksek Komutanlık Genelkurmayı tarafından kendisine verilen sol kanatta indirilecek darbenin hazırlanması göreviydi. Bundan Çuykov'a tek söz etmemişti. Çuykov ise sığınağına geri dönmüştü. Kapının önünde duran asker de içerideki görevli de çağrı üzerine gelmiş olan Guryevski Tümeni'nin kurmay başkanı da, yani Çuykov'un ağır adımlarını duyup ayağa fırlayan herkes ordu komutanının yüzünün allak bullak olduğunu görmüştü. Nedeni belliydi. Tümenler eriyor eriyordu. Bir saldırı bir karşı saldırı derken Almanlar değerli Stalingrad toprağını metre metre ele geçiriyorlardı. Almanların cephe gerisinden tam kadro iki yeni piyade tümeni gelmiş ve traktör fabrikası bölgesinde toplanmış, rahatsız edici bir şekilde boş boş duruyordu. Hayır, Çuykov bütün bu kaygılarını, karamsar düşüncelerini cephe komutanının önünde dile getirmemişti. Ama bu görüşmeden duydukları hoşnutsuzluğun nedenini her ikisi de bilmiyordu. Görüşmelerinde asıl önemli olan her ikisinin de yüksek sesle söyleyemedikleri şeydi. 14. Bölüm. Bir Ekim sabahı binbaşı Beryozkin uyandı, karısını ve kızını büyük kalibreli makineli tüfekleri düşündü. Stalingrad'da yaşadığı bir ay içinde alışkanlık haline gelen gümbürtüye kulak verdi. Emireri Glushkov'u çağırdı ve yıkanmak için su getirmesini söyledi. Glushkov gülümseyerek ve Beryozkin'in sabahları yıkanmaktan duyduğu hoşnutluğu kendisi de hissederek ''Emrettiğiniz gibi soğuk su'' dedi. ''Karımın ve kuzumun olduğu Ural'da herhalde kar yağmıştır artık.'' dedi Beryozkin. ''Bana mektup yazmıyorlar biliyor musun?'' ''Yazarlar binbaşı yoldaş.'' dedi Glushkov. Beryozkin kurulanıp gömleğini giyerken Glushkov ona sabah saatlerinde meydana gelen olayları anlatıyordu. ''Erzak bölümüne Van Yuşa isabet etmiş, ambar memurunu öldürmüş, ikinci taburda kurmay başkan yardımcısı hacet görmeye dışarı çıkmış.'' Dağılan parçalarla omzundan yaralanmış. İstihkam taburunda askerler bombalardan kulakları sağırlaşan 5 kilo levrek balığı yakalamışlar. Bakmaya gittim. Batarya komutanı yüzbaşı Movşoviç'e hediye gönderdiler. Komiser yoldaş uğradı. Uyandığınızda telefon etmenizi söyledi. Anlaşıldı dedi Beryozkin. Bir fincan çay içti, donmuş paça yedi. Komisere ve kurmay başkanına telefon etti. Taburlara gideceğini söyledi. Ceketini giydi ve kapıya doğru yürüdü. Glushkov havluyu silkeledi, çiviye astı. Belindeki el bombasını yokladı. Ceplerini üstten elleyerek tütün kesesinin yanında olup olmadığını kontrol etti. Köşeden hafif makineli tüfeği aldı, alay komutanının peşinden yürüdü. Beryozkin loş yeraltı sığınağından çıktı ve dışarının bembeyaz ışığı yüzünden gözlerini yumdu. Karşısında bir aydır bildiği bir manzara vardı. Kirli bir toprak, toprak korunakları örten muşambalarla leke leke görünen boz renkli bir yamaç. Askerlerin kendi elleriyle yaptıkları sobaların tüten bacaları. Yukarıda çatıları uçmuş kara kara fabrika binaları. Daha solda Volga'ya yakın bir yerde Krasny Oktyabr fabrikasının bacaları yükseliyordu. Dipnop Krasny Oktyabr, Rusça Kızıl Ekim. Yük vagonları yan yatmış ölü önderleri lokomotifin çevresine toplanmış şaşkın bir sürü gibi yığılmıştı. Daha uzakta ise enli bir dantel görünümündeki ölü kent kalıntıları ve pencere deliklerinin içinden binlerce mavi leke halinde sonbahar göğü görünüyordu. Fabrika atölyelerinin arasından duman yükseliyor, alevler görünüp kayboluyordu. Pırıl pırıl hava kah uzayıp giden bir hışırtı, kah kuru kesik kesik bir tangırtıyla doluyordu. Fabrikalar tam kapasiteyle çalışıyor gibiydi. Beryozkin kendisine ait 300 metrelik toprağı, yani alayın savunma hattını dikkatle gözden geçirdi. Bu hat bir işçi mahallesindeki evlerin ortasından geçiyordu. Sezgileri yıkıntı ve yol kargaşalığında hangi evde Kızıl Ordu askerlerinin lapa pişirdiğini, hangisinde Alman askerlerinin tuzlama domuz yağı yediklerini ve şnaps içtiklerini hissetmeye yardımcı oluyordu. Beryozkin başını eğdi ve küfretti. Havadan bir havan mermisi hışırdayarak geçti. Hendeğin karşı yamacında yeraltı sığınaklarından birinin girişi dumanla kaplıydı ve aynı anda gürültülü bir patlama oldu. Komşu tümenin muhabere şefi sığınaktan başını çıkarıp baktı. Sırtında ceketi yoktu, pantolon askısı takmıştı. Bir adım atmıştı ki tekrar bir ıslık sesi duyuldu ve muhabere şefi hızla geri çekilip kapıyı kapattı. Havan mermisi 10 metre kadar uzakta patlamıştı. Hendeğin ve Volga'ya inen yamacın köşesinde bulunan sığınağın kapısında Batyuk duruyor ve olan biteni izliyordu. Muhabere şefi ileri adım atmaya kalktığı sırada Batyuk "Ateş!" diye bağırdı ve Alman sanki sipariş almış gibi havan mermisini yolladı. Batyuk Beryozkin'i fark etti ve ona "Merhaba komşu!" diye bağırdı. Boş patikadan geçmek aslında korkunç ve öldürücü bir işti. Uykusunu almış ve frühstükünü yapmış olan Almanlar, dipnot, frühstük kahvaltı, Almanca, patikayı özel bir ilgiyle gözetliyorlardı. Oturup her geçene mermi yağdırıyorlardı. Beryozkin patikanın kıvrımlarından birinde bir moloz yığınının yanında durdu ve kurnazca düşünülüp bırakılmış boşluğu gözüyle ölçüp, "Haydi Grushkov, önce sen koş," dedi. "Ne diyorsunuz, olabilir mi? Almanların keskin nişancısı var orada," dedi Grushkov. Tehlikeli bir yeri koşarak ilk önce geçmek komutanların ayrıcalığı sayılıyordu. Almanlar genellikle ilk koşana isabetli ateş edemiyorlardı. Beryozkin Almanların evlerine baktı. Grushkov'a göz kırptı ve koştu. Alman evlerinin görüşünü kapatan bir toprak yığınına kadar koştuğu sırada arkasında bir çatırtı oldu. Alman kurşun sıkmıştı. Beryozkin toprak yığınının eteğinde durarak bir sigara yaktı. Grushkov uzun ve hızlı adımlarla koştu. Makineli tüfek ateşi Grushkov'un ayaklarının altını biçti. Topraktan sanki bir serçe sürüsü havalandı. Grushkov yana doğru koştu, ayağı takıldı, düştü, tekrar ayağı fırladı ve Beryozkin'e yetişti. "Az kaldı, biçiyordu," dedi ve kendine geldikten sonra şu açıklamayı yaptı. "Tam zamanı diye düşündüm, sizi fark etmemişti, sıkıntıdan sigara içiyordur," dedim. "Ama sigara içmiyormuş anlaşılan domuz herif." Grushkov ceketinin yırtılan eteğini eliyle yokladı ve Alman'ın anasına küfretti. Tabur komuta merkezine yaklaştıklarında Beryozkin sordu. "Yaralandınız mı Grushkov yoldaş?" "Postalımın ökçesini dişledi alçak," dedi Grushkov. Tabur komuta merkezi fabrika mağazası gastronomun mahzeninde bulunuyordu ve rutubetli havada ekşi lahanayla elma kokusu vardı. Masanın üstünde mermi kovanlarından yapılmış iki yüksek şamdan yanıyordu. Kapının üstüne satıcı ve alıcı birbirinize karşı nazik olunuz yazılı bir tabela çakılmıştı. Mahzene biri avcı, diğeri istihkam olmak üzere iki taburun karargahları yerleşmişti. İki tabur komutanı Potçufarov ve Movşoviç masada oturuyor, kahvaltı ediyorlardı. Beryozkin kapıyı açarken Potçufarov'un canlı sesini duydu. ''İçkinin su katılmışını sevmem, içmem daha iyi.'' İki tabur komutanı da ayağa kalktılar, hazır ola geçtiler. Kurmay başkanı çeyreklik vodkayı el bombası yığınının altına sakladı. Aşçı ise bir dakika önce Movşoviç'in kendisiyle sohbetine konu olan levreye gövdesini siper etti. Potçufarov'un yere çömelmiş komutanının emriyle gramofona Çin serenadı plağını koymaya hazırlanan emir eri o kadar hızlı ayağa kalktı ki plağı ancak elinden atabildi. Ama gramofon boşa dönerek cızırdamaya devam etti. Emir eri hain gramofonun gayretle uluduğu ve guruldadığı sırada savaşçı bir askerin yapması gerektiği gibi dümdüz ve açık bir şekilde bakarken gözünün ucuyla Potçufarov'un öfkeli bakışını yakaladı. İki tabur komutanı ve kahvaltıya katılan diğer kişiler komutanların ön yargılarını iyi biliyorlardı. Üstler taburdaki insanların ya savaşmak, ya dürbünle düşmana bakmak, ya da haritanın üstüne eğilip düşünmek zorunda olduklarını sanıyorlardı. Ama insanlar 24 saat ateş edemezler, ast ve üstleriyle telefonda konuşamazlardı, yemek yemek de gerekirdi. Beryozkin cızırdayan gramofondan yana eğildi ve güldü. ''Evet'' dedi ve ekledi. ''Oturun yoldaşlar, devam edin.'' Bu sözler düz değil, belki de ters bir anlam taşıyordu ve Potçufarov'un yüzünde sıkıntı ve pişmanlık ifadesi vardı. Ayrı bir istihkam taburuna komuta eden, bu nedenle de alay komutanına doğrudan bağlı olmayan Movşoviç'in yüzünde ise pişmanlık yoktu. Sadece bir sıkıntı ifadesi belirmişti. Emirleri altındakilerin yüz ifadeleri de aşağı yukarı aynı şekildeydi. Beryozkin çok tatsız bir ses tonuyla devam etti.
''Peki şu 5 kiloluk levreyiniz nerede? Movşoviç yoldaş, tümende herkesin haberi var balıktan.''
Movşoviç aynı sıkıntılı yüz ifadesiyle aşçıya ''Balığı gösterin lütfen.'' dedi. Aşçı kendi görevini yerine getiren tek kişi olarak açık yüreklilikle şöyle dedi. ''Yüzbaşı yoldaş onu Yahudi usulü doldurmamı emretti. Biber, defne yaprağı var ama beyaz ekmek yok. Yaban turpu da olmayacak.''
''Anlaşıldı'' dedi Beryozkin. ''İçi doldurulmuş balığı Bobruysk'ta Fira Aronovna'nın evinde yemiştim. Doğrusu pek de hoşuma gitmemişti.''
Mahzendeki insanlar alay komutanının kızmak gibi bir şey düşünmediğini anlamışlardı birden. Beryozkin, Potçufarov'un gece Almanları geri püskürttüğünü, sabaha karşı toprak altında kaldığını ve Çin serenadını ayarlayan emir erinin onu bulup toprağın altından çıkardığını ve ''Telaşlanmayın yüzbaşı yoldaş, sizi oradan çıkaracağım.'' diye bağırdığını biliyordu sanki. Sanki Movşoviç'in istikamcılarla birlikte tank tehlikesi olan bir yolda sürünerek gidip satranç deseni gibi döşedikleri tank savar mayınların üzerine toprakla ve tuğla kırıklarıyla örttüğünü biliyordu. Bu genç insanlar bir sabahı daha sevinçle karşılıyorlardı. Teneke maşrapayı bir kez daha kaldırabilir, haydi bakalım sağlığa ve benzeri şeylere diyebilirler, lahana yiyebilirler, sigara tüttürebilirlerdi. Aslında hiçbir şey olmamıştı. Mahzenin ev sahipleri komutanın önünde bir dakika ayakta durmuşlar, sonra onunla birlikte yemek yemeyi önermişler, alay komutanının lahanayı nasıl keyifle yediğini görmüşlerdi. Beryozkin-Stalingrad çarpışmasını savaşın geçen yılıyla sık sık karşılaştırırdı. Savaşın epeyce kısmını görmüştü. Böyle bir gerilime sadece ve sadece içinde bir sessizlik ve huzur yaşadığı için dayanabildiğini anlamıştı. Kızıl Ordu askerleri de insanların sadece hiddet, korku ya da yorgunluk hissedebilecekleri günlerde ve saatlerde çorba yiyebilir, ayakkabılarını onarabilir, karılarından, iyi ve kötü komutanlarından konuşabilir, el emeği kaşıklar yapabilirlerdi. Huzurlu bir ruhsal derinliği olmayanların çarpışmada ne kadar gözü kara, ne kadar çılgın olurlarsa olsunlar, uzun süre dayanamadıklarını görmüştü. Ürkeklik, korkaklık Beryozkin'e geçici bir durum, iyileşmesi mümkün bir tür üşütme gibi gelirdi. Cesaretin ve korkaklığın ne olduğunu kesin olarak bilmiyordu. Savaşın başlarında bir keresinde komutanları kendi başına karar vererek alayını Alman ateşinin altından uzaklaştırdığı için Beryozkin'i korkaklıkla suçlayıp azarlamışlardı. Beryozkin Stalingrad'dan kısa bir süre önce boş yere Alman hava topçularının serseri ateş altında kalmamaları için tabur komutanına adamlarını tepenin öbür yamacına çekmesini emretmişti. Tümen komutanı kınayarak şöyle demişti:
"Bu nedir böyle Beryozkin yoldaş? Oysa sizden cesur, sakin bir insan diye söz etmişlerdi bana."
Beryozkin susmuş, iç çekmişti. Öyle söyleyenler yanılmış olmalıydılar. Açık sarı saçlı, parlak mavi gözlü Potçufarov birden gülüp birden ciddileşme alışkanlığına zor engel oluyordu. Uzun yüzü çillerle kaplı, esmer başındaki saçları yer yer ağarmış, zayıf bir adam olan Movşoviç, Beryozkin'in sorularını kısık bir sesle yanıtlıyordu. Bir not defteri çıkardı ve tank tehlikesi olan bölgelerin mayınlanması ile ilgili olarak önerdikleri yeni şemayı çizmeye koyuldu.
"Hatıra olarak o krokiyi koparıp bana verin," dedi Beryozkin. Sonra masaya eğildi ve alçak sesle şöyle dedi: "Tümen komutanı beni çağırdı. Ordu istihbaratının verilerine göre Almanlar kentteki kuvvetlerini çekip onları bize karşı topluyorlar. Tank sayısı fazla, anlaşıldı mı?"
Beryozkin mahzenin duvarlarını sarsan yakındaki bir patlamaya kulak verdi ve gülümsedi.
"Sizin burası sakin. Benim Endek'te bu kadar zaman içinde ordu karargahından 2-3 kişi mutlaka gelmişti. Çeşitli komisyonlar hep gelir giderler."
Bu sırada yeni bir darbe binayı sarstı, tavandan sıva parçaları döküldü.
"Doğru, sakindir. Hiç kimse rahatsız etmez," dedi Potçufarov.
"Zaten mesele de rahatsız etmemelerinde," dedi Beryozkin. Güven vererek alçak sesle komutan olduğunu unutarak içtenlikle konuşmaya başlamıştı. Komutan olduğunu, emir altında olmaya alışkın olduğu ve komutan olmaya alışkın olmadığı için unutuyordu. "Komutanlık nasıl bir şeydir biliyor musunuz? Neden hücuma geçmiyorsun? Tepeyi neden ele geçirmedin? Kayıpların nedeni ne? Neden kayıp yok? Niçin rapor vermedin? Niye uyuyorsun? Niçin?"
Beryozkin ayağa kalktı. "Gidelim Potçufarov yoldaş, savunma hattınızı görmek istiyorum." İşçi mahallesinin bu dar sokağında rengarenk duvar kağıtlarının ortaya çıktığı iç duvarlarda, tanklar tarafından çiğnenmiş küçük bahçelerde ve bostanlarda, orada burada tek tek kalmış, neden çiçek açtıklarını bir tek Tanrı'nın bildiği, sonbahar yıldızlarında insanın içine işleyen bir hüzün vardı. Beryozkin birden Potçufarov'a,
"Biliyor musunuz Potçufarov yoldaş, karımdan mektup alamıyorum," dedi. "Ondan en son yolculukları sırasında haber aldım. Şimdi ise yine mektup alamıyorum. Sadece kızımla birlikte Ural'a gittiğini biliyorum."
"Yazacaklardır binbaşı yoldaş," dedi Potçufarov.
İki katlı binanın pencereleri tuğla örülmüş bodrumunda gece tahliyesini bekleyen yaralılar yatıyordu. Yerde içi su dolu bir kova, bir maşrapa duruyordu. Kapının karşısındaki pencerelerin arasında duvara binbaşının evlenme teklifi yazılı bir kartpostal çivilenmişti.
"Burası cephe gerisi," dedi Potçufarov. "İleri uç daha ötede."
"İleri uca kadar gidelim," dedi Beryozkin.
Antreden tavanı çökmüş bir odaya geçtiler ve fabrika yazıhanesinden çıkıp atölye kapısına gelen insanların hissettikleri duyguya kapıldılar. Havada barut gazlarının rahatsız edici acı kokusu, ayaklarının altında alacalı mermi kovanları vardı. Krem renkli bir bebek arabasına tank savar mayınlar üst üste yığılmıştı. Potçufarov pencereye yaklaşarak,
"Şu evi Alman gece evliliğimden aldı," dedi. "Çok yazık oldu. Pencereleri güneybatıya bakan harika bir evdi. Sol kanadım tümden ateş altında kalacak."
tuğlayla örülmüş ve dar yarıklar bırakılmış pencerelerin önünde bir ağır makineli tüfek duruyordu. Kepsiz, başı tozlu, isli bir sargı beziyle sarılı makineli tüfekçi yeni bir mermi şeridi takıyor, bir numaralı makineli tüfekçi ise yarım dakika sonra yeniden ateş etmeye hazırlanarak beyaz dişlerini göstere göstere sucuk yiyordu. Bölük komutanı Teğmen geldi, gömleğinin cebine beyaz yıldız çiçeği sokmuştu.
''Aslan parçası'' dedi Beryoskin gülümseyerek.
''Sizi görmem iyi oldu binbaşı yoldaş'' dedi Teğmen. ''Gece size söylediğim şey oldu. 6 Taksim 1 numaralı eve tekrar gittiler. Tam saat 9'da başladılar'' dedi ve saatine baktı.
''Alay komutanı burada, ona rapor edin.''
''Kusura bakmayın, tanımadım.'' diyerek hemen selam verdi Teğmen. Düşman 6 gün önce alayın bulunduğu bölgede birkaç binanın çevreyle ilişkisini kesmiş ve bu binaları Alman usulü iyice çiğnemeye başlamıştı. Sovyet savunması yıkıntıların altında binaları savunan Kızıl Ordu askerlerinin yaşamıyla birlikte sönüp gitmişti. Fakat Sovyet savunması derin ambarları olan bir fabrika binasında direnmeye devam ediyordu. Sağlam duvarlar çoğu yerde mermilerle delinmiş ve havan toplarıyla yıkılmış olsa da darbelere dayanıyordu. Almanlar binayı havadan yıkmaya çalışıyorlardı. 3 kez binaya yıkıcı torpidolar atmıştı uçaklar. Binanın köşesi tamamen yıkılmıştı. Ancak yıkıntıların altındaki ambar kısmı sağlam kalmıştı. Ve askerler yıkıntıları temizleyip makineli tüfekleri, hafif topu, havan topunu yerleştirmişler ve Almanları yaklaştırmamışlardı. Bina şanslı bir yerde bulunuyordu. Almanlar binaya giden gizli yolları bulamamışlardı. Beryoskin'e rapor veren bölük komutanı şöyle dedi. Gece onlara yaklaşmayı denedik, olmadı. Bir kişi öldü, ikisi yaralı olarak geri döndü. Bu sırada gözcülük yapan bir Kızıl Ordu askeri tüyler ürperten bir sesle ''Yere yatın!'' diye bağırdı ve birkaç kişi kendini yüzü koyun yere attı. Bölük komutanı ise sözlerini bitiremedi. Dalmaya hazırlanıyormuş gibi kollarını iki yana açtı ve kendini pat diye yere attı. Ulumanın şiddeti artarak birden iğrenç kokular yayan, boğucu patlamaların toprağı ve insanı sarsan gümbürtüsü haline dönüştü. Kalın siyah bir kütük yere düştü. Beryoskin'in ayaklarının altına yuvarlandı ve Beryoskin patlamanın gücüyle fırlayan bir odunun ayağına çarpmak üzere olduğunu sandı. Birden bunun patlamamış bir mermi olduğunu gördü. O saniye yaşanan gerilim korkunç ve dayanılmazdı. Ancak mermi patlamadı ve merminin gökyüzünü ve yeryüzünü yutan, geçmişe set çeken, geleceğin önünü kesen kara gölgesi kayboldu.
9. Ayrımın sonu. Sayfa 96.